Yeter.
Dolayısıyla adımız ve uyumlu için...
Hayatın Sesleri. Başkenti. Haftanın son günündeki birlikteliğimize hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Programı bugün de sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar. Yayınımızı sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor sizlere ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi diliyor ve istiyoruz ki sizler de dahil olun programımıza. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz ancak yine de tekrarlayalım. hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra ilk müziğimize kulak veriyoruz şimdi.
Ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık? Bekleme, dönemem. Dönemem belki de hasretin bir ince yüz yarası. Beni neden sevmedin olmuyor. Ne yapsam olmuyor bu kaçıncı ayrılık akşamı duvarda. Asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaptın da bilmedin. Hasretinden ölmedim. Geçecek, bütün bunlar geçecek. İnanma, yalan hepsi sevgilim. Olmuyor bu kaçıncı ayrılık karşımı duvarda. Asılı resminle bir benden bir sen geçiyor. Kaç mevsim, kaç mektup yaktın da bilmedin. Hasretinden ölmedim. Geçecek, bütün bunlar geçecek. İnanma, yalan hepsi sevgilim.
Lezzet Hikayeleri. Ve İlk köşemiz başladı. Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba Nilgün Hanımcığım.
Evet, bugün lif açısından zengin meyvelerimizden birini konuşacağız. Kalsiyum, demir, potasyum açısından çok zengin sağlık deposu. Hem yaşı hem de kurusuyla gerçekten sağlık ve lezzet açısından da tam mevsimi aslında, değil mi?
Aynen öyle. Şu anda tam zamanı. Bu benim de memleketim olması sebebiyle hep söylenen bir cümle vardır. Hani Aydın Ovası için böyle söylerler. Dağlarından yağ, ovalarından bal akar cümlesinin bal kısmı incirdir.
Evet.
Öyledir. Ve müthiş, hani Türkiye hem dünyadaki yeri anlamında en çok üreten ülkelerden bir tanesi, hem de bu üretmenin yanında coğrafyası anlamında da başka hiçbir yerin inciri bizim incirimiz gibi dünyada olmuyor.
Yani evet,
çok şanslıyız kesinlikle. Ne nefaseti, ne lezzeti, ne kuruyabiliyor olma özelliği. Buna hep örnek veriyoruz. Nasıl Giresun tombul fındığı Türkiye'ye özgüdür ve dünyada birinci kalite odur. Malatya'nın kayısısı, kuru kayısısı dünyada bir numaradır. Standardı biziz yani bu işin. İncirin de standardı Aydınlılar. Hatta kendi ilçesi bile var, İncirli Ova diye. O bölgenin inciri zaten çok daha kıymetlidir. İncirli Ova, Germencik dediğimiz bölge toplam, şöyle söyleyelim, Küçük Menderes'ten de bakıldığında Ödemiş'in, trenin yamaçları, yani Aydın'a bakan tarafındaki yamaçlarında oluyor zaten incir en çok. Bu toplam dünyanın üretiminin neredeyse %60'ını bu bölge yapıyor.
Karşılıyor. Tabii. Aslında çok da geniş bir bölge değil mi? O Ege bölgesi, hatta Balıkesir'e kadar filan
tabii,
uzanıyor.
Tabii tabii, yani şöyle, o Aydın özellikle toplam incirin %80'ini üretiyor. Ama onun dışında evet, çevrede mesela Menemen'e doğru biraz var. Bizim Denizli Sarayköy'e doğru var gene üretim, ama asıl öbeklendiği yer Aydın'la Selçuk arasındaki o yol üzerine giderken görünüz, her taraf zaten incir bahçesidir. İncirliova, Germencik dediğimiz bölgede asıl üretilir. Onun da şöyle, ovada ova incirleri genelde daha çok sofralık tüketime, yani taze tüketime yönelik tüketimi içindir. Dağ incirleri, daha yamaçlarda kalanlar, çünkü onlar kuruyup kendi dalında kuruyarak düşüyorlar yere ve öyle toplanıyorlar. Tek seferde de toplanmıyorlar. En az 2-3 kere, 2-3 el diyoruz biz ona, 2-3 el yapıyorlar. Ve onları depolayıp sonrasında içlerinden işte çürük olanlarını, lezzet anlamında da kötü görünenlerini ayırdıktan sonra 10 tane ayrı gruba ayırıyorlar. Yani normalde incir alırken baktığınızda hepsi incirmiş gibi gözükür, ama evet, öyle değildir.
Daha böyle etlisi var, beyazı var. Daha kuru olanları, daha siyah olanları var, değil mi?
Onu şöyle, orada seçim yaptıktan sonra 1 kilogramda bazısında, yani birinci sınıf dediğimiz en iyi kalitesinde 35'te 40 tane olur. Ama 120 tane olanı var. Yani yine 1 kilogramda, çünkü iyice küçük olanları, onlar da lezzetlidir. İçerik anlamında, besin değeri anlamında çok büyük farklılık yok, ama lezzet farkı. Hani insanlar hangisini tüketmeye alıştılarsa onunla ilgili. İncir aslında bu ovalarda sadece günümüz için değil, yani şöyle düşünün ki milattan önce 400 yılında aynı o Aydın Ovası'ndan toplanan incirler Muğla'ya kadar iniyor aslında. İşte hani İzmir ile Muğla arasındaki Aydın Ovası'nın tamamında yetişen incirler ihracat o zamandan var. Kayıtlar var,
çok
Yunan.
Çok eskilere dayanıyor. Tabii.
Yani o incirin o bölgede yetiştikten sonra Yunanistan'a, İtalya'ya, Fransa'ya, o tarihlerde bile gittiğine dair kayıtlar tutulmuş vaziyette. Milattan önce 400'de Hititlerin ekmeklerine kattığı ile ilgili o Hammurabi yazıtlarının içerisinde hem şekil anlamında hem de nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili kayıtlar var. İncir o kadar önemli. Çünkü bunu şöyle de anlamak mümkün aslında. Dört kutsal kitabın tamamında var. Yani o kadar kıymetli ki ve o kadar değerli ki hem kutsal kitaplara girmiş hem de kutsal kitapların olmadığı tarih, yani kutsal kitaplar yokken bile Hitit tarihinde bile mutlaka o incirle ilgili bir şey var. Çünkü var. İncir şifa kaynağı aslında.
Evet. Şekeri doğal yoldan karşılamanın
En önemli yollarından bir tanesi. Zaten bu işte Yunanlara gidiyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü niye? Çok enerji verici bir şey. Özellikle orada gladyatörler savaşırken, yarışmalar yapılırken enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri en önemli ve bozulmayan, hani önemli olan şeylerden bir tanesi de bozulmuyor olması. Çok uzun süre dayanabilir. Böyle olunca da hem taşıma anlamında hem de lezzet anlamında enerji verdiğinden dolayı incir vazgeçilmez olmuş. O çağlarda bile.
O çağ. Günümüze geldiğimizde artık reçelini görüyoruz, tatlısını görüyoruz. Pek çok alanda da kullanmaya başladık. Hatta çekirdeğini bile kullanıyoruz galiba. Evet. Ben onu sizden duydum.
Şöyle hemen çekirdeğiyle ilgili bilgi vereyim. Mesela bir incirde kaç çekirdek vardır sizce?
1000'in üzerinde mi?
Evet. 1080 diye bir tabir var ama bu
yaklaştı.
Gene, evet, yaklaştınız. Normal hani büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişmekle birlikte 1000'in üzerinde çekirdeği var ve bundan yağ bile elde ediyoruz.
O çekirdekler.
Evet, o çekirdekler. Bunu bir yöntemle, şu anda söylemiyorlar zaten. Birkaç firma çıkartıyor çekirdeklerini. Diğer kısımlarından lokum, mermelat gibi şeyler yaptıklarının yanında o çekirdeklerden de yağ çıkartıyorlar.
Ne amaçla kullanılıyor o yağ?
Çok farklı amaçlarda kullanılıyor. İçinde en fazla, yani balık yağı tüketiyoruz ya mesela. Evet. Balık yağının neredeyse iki katı oranında omega 3, omega 6 ve omega 9 var. Yani doğal yağ özelliği. Zaten şöyle de düşünelim. Şekerin yanında bu kadar kıymetli olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi besleyici ve vücudu güçlendirici özelliği var. Bu da o çekirdeğinden kaynaklı. Çünkü çıtır çıtır yiyoruz onları da. Vücudumuza sindiriyor. Ve buradan yerken de söyleyeyim, mutlaka kırın o çekirdekleri. Mümkün olduğunca ağzınızda daha çok parçalayın ki daha çok besin alalım. Çünkü sindirim sisteminde parçalanmıyor çekirdeği eğer kırmazsak. Onun için mümkün olunca kırarak yemek lazım. Onun dışında çıkan yağdan mutlaka mesela kırışıklıkları, ondan sonra çatlakları, vücutta oluşan çatlakları, hani böyle fazla kilo alıp vermekten kaynaklı, onlara sürüldüğünde iyileştirici özelliği var. Hı, ve kanıtlanmış vaziyette çalışma yapıyorlar bununla ilgili.
Bir de erkeği dişisi varmış galiba, değil mi?
Aynen. Normalde incir ağacında erkeklik ve dişilik var.
Ağaçta var.
Ağaçta var tabii. Hmm. Yani erkek incirler var, bir de dişi incirler var.
Ayırt ediliyor mu?
Ayırt edilir, çünkü erkek incir hiçbir zaman meyve vermez. Sadece yeşil olarak kalır. Yani o yediğimiz normalde reçeli yapılan incir, erkek incirden yapılmış reçellerdir.
Evet.
Normalde yediğimiz lob sarı şeklinde olanlar, onlar dişi incirlerdir. Bunun döllenmesi için işte, yani müthiş bir denge var diyoruz ya, yani hani Kur'an'da falan da geçiyor olmasının sebeplerinden bir tanesi, yani yaradanın göstergesi. Öyle bir sinek var ki incir sineği diye, tek görevi erkek incirden çıkıp dişi inciri döllemek. Ve böylelikle biz meyve yiyebiliyoruz. Eğer o sinek olmasa incir meyvesi diye bir şey olmayacak.
Evet.
Nasıl yapılıyor bu da? Haziran ayında erkek incirler, çünkü yanında dursa bile, bahçenin içine dikseniz bile çok birbiriyle etkileşim olmadığından kaynaklı biz ona iyilek atmak diyoruz. Bizim bölgede dedem de çok yapardı. Haziran ayı geldiğinde, böyle Haziran'ın ilk haftalarında, ikinci haftasında erkek incirlerden incirleri toplarsınız. Ve her bir ağaca 1, 2, 3 olacak şekilde ağaçların üstüne asarsınız onu. Oradaki incir sineği oradan çıkar, erkek incirden. Ve bütün meyveleri döller, dolaşır ve onun sayesinde incir sararmaya ve olgunlaşmaya başlar. Eğer bu işlemi yapmazsanız normal dişi incir gene olmaz. Yani olur incir kısmı
erkek olarak kalır.
Evet, kurur ve düşer yere.
Kurur
ve düşer ve lezzetlenmez, yani herhangi bir olgunlaşmaya girmiyor. Onun için çok önemli bir şeydir ve çoğu insan bilmez bunu.
Evet.
Bu bir iştir. Herkesin eli tutmaz, hani yoğurt mayalamak gibi, o atacak olan o hem zamanını biliyor olmak, işte sabah erken saatte gidiyor olmak, onunla ilgilenmek ayrı bir özen ister. Onun için incir yetiştirmek de çok kolay değildir.
Evet.
bu hani kutsal yanına da şöyle de diyelim. Beş yaprak, beş loblu olanları var yapraklarının. Üç loblu olanları var. Bundan kıyafet dikilip, yani Adem'le Havva'nın hep evet, böyle incir yaprağından kıyafetin ilk yaptığı söylenir. Öyledir yani, böyle Kur'an'da da böyle geçiyor zaten ve bütün kutsal dinlerde böyle geçiyor. Hı-hı. Onun için inciri bu anlamda da önemli. Mesela yaprağını kırdığınızda ya da incirin gövdesini böyle keserseniz süt akar.
Evet.
Evet. Bunun mesela sile iyi geldiğine, yani ben çocukluğumdan beri bilirim böyle, ama yanlışlıkla elinize sürerseniz de çok ciddi şekilde kaşındırır. Öyle bir özelliği vardır. Yaprakları tüylüdür böyle. Mesela serin tutar. Altında yatanları, böyle bir etkisi de var incir ağacının. Yapraklarını döker zaten belli bir süreden sonra. O sütün de ayrıca bir şifa kaynağı olduğu, hani geleneksel anlamda kullanılıyor, söyleniyor da öyle de olmuştur. Lateks aslında içindeki. Hı hı. O süt dediğim şey lateks, hani bu normalde kumaş yapılan şeyler evet, var ya, onun ham maddesi diyebiliriz. Kullanılmıyor bu anlamda ama içerik anlamında böyle bir yanı var. Çok ciddi anlamda ihracatçıyız. Aşağı yukarı 200 bin ton civarında incir üretiyoruz. Ve bundan da neredeyse 43 milyon dolarlık falan bir gelir elde ediyoruz. Hı-hı. Evet, bununla ilgili dünyada birinci sıradayız. 5 kilo aşağı yukarı 4-5 kilo yaş incirden 1 kilo kuru incir çıkıyor.
Hı-hı.
Evet, evet, yani de, o anlamda da evet. Ve kuru incir de normalde düştükten sonra yerine, bazen tam olgunlaşmadan da yere düşer. Onları gidip böyle tahtadan sundurmaların üstünde ya da otların üzerinde kurutuyor olmak gerekiyor. Evet. Kurutuluyor evet, böyle. Sonrasında tasniflenip satışa sunuluyor.
Evet. Çok da uzun süre dayanabiliyor.
Tabii. Çok uzun süre dayanır. Biz evde saklarken mutlaka kuru yerde saklıyor olmak gerekiyor.
Cam kavanozlarda.
Cam kavanozda olabilir. Bez kavanozlarda olabilir. Bezin içerisinde sarıp da saklayabiliriz. Dolapta durursa sertleşir. Sertleştiğinde eğer böyle bir incir varsa atmayın onu. Haşlayabilirsiniz buharda.
Ya tatlılarda da, tabii, belki
öyle o zaman de kullanılabilir. Kesinlikle öyle kullanılabilir. Hı-hı. Zaten lokum olarak böyle çikolatayla birlikte Avrupa'ya satışımız var artık. Böyle kendimiz paketleyip
incirli
lokumlar yapıyoruz. İncirli çikolatalar yapıyoruz. Keklerde çok fazla kullanılıyor zaten, evet, parçalanmış vaziyette. Sizler, yani evlerimize de ekmeklerin içerisine katıyorlar. İngilizler mesela incirli ekmek yapıyorlar. Evet, çok evet, fazla.
Ki artık evlerde kullanılan ekmek makineleri var. Evet, evet. Onlarda da değerlendirilebilir.
Evet, hem besin değeri anlamında bu önemli. Hani bizi besliyor evet, olması anlamında. Hem sağlık anlamında, hem de onun lezzet anlamında. Ama mesela Türkiye'de tüketim anlamında bakıldığında biz çok az tüketiyoruz. Yani 125 gram
yani ürettiğimiz kadarını.
Tabii. Aslında öyle olması olması da avantaj çünkü diğer türlü dünya incir yemez eğer biz çok tüketirsek. Ekonomik anlamda da şu anda mesela bir kilo incir toptan satıldığında 12-15 lira civarında, ama hani raflara geldiğinde ayıklanmış, temiz vaziyette, işlenmiş vaziyette olduğunda 30 lira civarında şu anda bir kilo incir. Ama dünya bunu çok fazla tüketiyor. Evet. Mesela Amerikalılar yol üzerinde, hani biz hep atıştırmalık çikolatalar yiyoruz ya,
evet,
onların hep atıştırmalıklarının arasında iki tane incir, iki tane kayısı, işte bir 5-6 tane de kuru üzüm var. Hmm. Ve bunların hepsi Türk malı.
Evet, o zaman kuru üzümü de konuşalım.
Tabii.
İlerleyen günlerimizde dinleyicilerimize
konuşuruz.
Kuru üzümü de anlatalım. Evet, genelde sıcak iklim seviyor.
Tabii. Yani yetiştiği, yani mesela Fas'ta var incir. İşte Güney İtalya'da var, Güney İspanya'da var, ama bizimki kadar yani üretimleri yok. Biz neredeyse, işte demin söyledim ya, %60'ına yakınını biz tek başımıza üretiyoruz. Bu ürettiğimizin de dünyanın incir ihtiyacının neredeyse tek başımıza karşı. Mesela İran'da da var, ama bunlar asıl ana vatanı dediğimiz ve tarih boyunca yer aldığı yer Anadolu toprakları. Anadolu topraklarında da Karya dediğimiz, işte Aydın, işte İzmir'le Muğla arasındaki o bereketli topraklarda sadece var olmuş ve onunla anılmış bütün tarih boyunca. Çeşitleri var. Mesela sarı lop var. İşte o sarı lopun ayrı bir nefaseti var. Böyle diye hep söylüyorlar. Bardacık çeşidi var mesela. Gene o bölgede bilinen. Hı hı. Ve çok ilginçtir. Türk inciri olarak değil de Smirna inciri diye, yani İzmir inciri, hı hı, yani Ege bölgesiyle anılan bir ismi var incirin. Ve şey, yani dünyada kabul edilmiş vaziyette artık. Türk inciri, bunu da böyle marka olmaya çalışıyoruz zaten. Hani Türk inciri, Türk kayısı ve Türk üzümüyle ilgili olarak böyle adlandırılmış vaziyette. Bir şey söyleyecektim. Ha, mesela sirkesini yapıyorlar. Yani tatlı olduğu için bu, hani sadece reçel olarak düşünmeyelim, sadece lokum olarak düşünmeyelim. Hani sirkesini bununla ilgili geçmişte tedavi etmek için alkole dönüştürüp yaraların iyileşmesinde kullanılmış incirler, yani incir böyle kullanma, evet, yöntemleri
her
de var.
Her derde deva.
Tabii tabii, her derde deva. Öyle ürünlerden bir tanesi. Dünyada da zaten onun için bu kadar kabul görmüş vaziyette.
Aslında ne kadar şanslıyız ülke olarak, değil mi?
Kesinlikle
bunlara
çok şanslıyız. Mesela aşağı yukarı 50-60 yıl yaşayabiliyor ve 50-60 yıl boyunca da o topraklarda insanlara şifa dağıtmış ve hiç vazgeçmemiş insanoğlu incir yetiştiriyor olmaktan. Her zaman var yani, düşünün.
Evet. Hani hep de olsun, hep hiç de vazgeçmeyelim. Olsun.
Aynen, aynen.
Çok öyle. Teşekkür ediyoruz.
Bir şey değil.
Bu demek. Haftada yine bizlerle olduğunuz, bu yeni güzel bilgilerle bizleri tanıştırdığınız için sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikte olacağız sevgili Mehmet Efe.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan, yoksa dokundu mu? Sarf ettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman, birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın, onca işin gücün üzerine bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın, sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken, bavuluna kalbimi de atsaydın. Habersizce alıp giderken, bavuluna kalbimi de atsaydın. Sarfettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman, birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın, onca işin gücün üzerine bir de bu geçmiyor boğazımdan. inanır mısın sen yokken? Ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken, bavuluna kalbimi de atsaydın.
Evet, İncir'i konuştuk ve arkasından güzel bir şarkı dinlettik size İncir'le ilgili sevgili dinleyenlerimiz. Ve şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Buket Barlas Fechter var. Başkent'ten selamlar, sevgiler diyoruz Buket Barlas Fechter'e.
Ben de sizlere güneşli bir Münih'ten merhaba diyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, dün bağlanamadık. Telefon hatlarımızda bir sıkıntı yaşadık. Bugün birlikteyiz. Sesinizi duymak güzel. Şimdi üç ayrı konumuz var. Birinden başlayalım isterseniz. Şimdi hafta sonu Münih'te dünyanın en büyük açık hava festivali olan Oktoberfest var. Büyük bir coşkuyla başladı. Yalnız bu sene güvenlik önlemlerinde bir artış söz konusu galiba. Nedir bunun nedeni sevgili Buket Barlas?
Evet, geçtiğimiz hafta sonu 600 bin civarında ziyaretçinin katılımıyla başlayan dünyaca ünlü bira festivalinin yapıldığı alana girmek artık pek kolay değil. Geçen yıl başlatılan ve festival alanının çevresinin tamamen kapatılması şeklindeki güvenlik önlemi bu yılda uygulanmakta. Öyle olunca festival alanına sadece önceden belirlenmiş kontrol kapılarından ve üzeriniz arandıktan sonra girebiliyorsunuz. Ayrıca bu alana büyük çantalarla girmek de artık mümkün değil. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı festival alanında ve çevresinde görev yapan polis sayısı 600 civarında olarak açıklandı. Bunun yanında tabii ki sivil görevliler ve ayrıca özel güvenlik birimlerine de yer verilmekte. Özel şirketlere ait güvenlik personeli sayısı ise 1600 civarında. Bu yıl ilk defa tüm festival alanında gerektiğinde anons yapılmasını sağlayacak bir ses sistemi de kuruldu. Güvenlik açısından bunun gerekli olduğu belirtilmekte. Böylelikle herhangi bir olumsuz durumda panik yaşanmaması için anonslarla insanların yönlendirilmesi amaçlanmakta. Ayrıca festival alanının 37 ayrı yerine kameralar yerleştirilerek güvenlik sağlanmaya çalışılmakta. Oktoberfest'te bu yıl yine 6 milyon civarında ziyaretçi beklenmekte. Nüfusu 1,5 milyon olan Münih'te tahmin edebileceğiniz gibi bugünlerde aşırı bir doluluk yaşanmakta. Otellerde yer bulmak mümkün değil. Münih sokakları ise geleneksel Bavyera kıyafetlerini giymiş ve adeta büyük bir şenlik havası yaşayan insanlarla dolu. Geçen yıl tüketilen bira miktarı 6 milyon litre civarında olmuştu. Bu sayılarda büyük bir değişiklik olması ise pek beklenmemekte. Hem Münihliler hem de bugünlerde Münih'i ziyaret etmekte olanlar genç yaşlı demeden toplam 18 gün süren festivalin tadını çıkarıyorlar diyebiliriz.
Ne güzel. Münih sadece bu festivalle değil, adını 2016 yılı yapımı olan bir belgeselle de büyük beğeni topluyor. Ceyda Torun'un Kedi filmi Münih'te haftalardır gösterimde. Neler söyleyeceksiniz İstanbul ve kediler hakkında?
Evet, normalde sadece bir iki hafta gösterimde kalabilen belgeseller yanında İstanbul ve kedileri ile ilgili bir filmin burada haftalardır gösterimde olması gerçekten büyük bir başarı. Kedi şu anda Münih ve çevresinde 10 ayrı sinemada aynı anda gösterilmekte. Münih'teki sinemalarda 10 Ağustos'ta gösterime giren filmin bu olağanüstü başarısı hem kedi severleri sevindirmekte hem de İstanbul hayranlarını memnun etmekte. Filmin aynı zamanda hem yapımcısı hem de yönetmeni olan İstanbullu sanatçı Ceyda Torun bu filmi ile yurt dışına büyük ilgi toplamakta. İlk gösterimi İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nde gerçekleştirilen 2016 yılı yapımı belgesel, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da da çeşitli film festivallerinde gösterilmişti. Türk-Amerikan ortak yapımı olan bu filmin bir özelliği de çekimlerinin büyük ilgi toplaması. Kameraman Charlie Wupperman çekimleri kedilerin bakış açısıyla yapmış diyebiliriz. Kamera yere çok yakın bir seviyede tutularak adeta kedi gözüyle çevrenizi görmeniz sağlanıyor. Böylelikle film İstanbul'da kedi olmak acaba nasıl bir şey sorusuna cevap niteliği taşıyor. Belgeselde hikayeleri anlatılan 7 farklı sokak kedisinin ise yaşamları gerçekten birbirinden ilginç. Yapımda kedilerin öykülerine dahil olup onları büyük bir şefkatle besleyen İstanbullular da kedilerle olan ilişkilerini anlatmaktalar. Belgesel diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da Türkçe ismiyle kedi olarak gösterimde. Almanya'daki alt başlıkta ise Almanca olarak kediler ve insanlar denmekte. Bizler filmi Türkçe izleme şansına sahip olduk burada. Gösterim Almanca altyazılıydı. Ve salonun çoğu ise Alman izleyicilerden oluşmaktaydı. Binlerce yıldır İstanbul sokaklarının olmazsa olmazı sokak kedilerinin böyle bir belgesele konu olmaları Alman seyircisinin çok ilgisini çekmekte. Hatta bu ilgiyi belki de Almanya'da sokak kedilerinin olmamasına da bağlayabiliriz. Kısacası 80 dakika süren kedi filmi izleyenleri hem İstanbul'a hem de İstanbul'un sokak kedilerine hayran bırakıyor demek mümkün.
Ne güzel. Tabii bu arada Münih festivallere doymuyor. Önümüzdeki hafta sonu da farklı kültürleri bir araya getirmeyi amaçlayan Under Art Festivali yer alacak ve burada pek çok Türk ismi de görmek mümkün olacak galiba.
Evet, Under Art Festivali bu yıl 20. kez yapılmakta. Oktoberfest zamanında yapılması ise tesadüf değil. Çünkü Oktoberfest tabii ki çok tipik bir Bavyera geleneği. Oysa Münih'te yaşayanların yaklaşık %40'ı yabancı kökenli. Öyle olunca Under Art Festivali ile burada birlikte yaşamakta olan birbirinden renkli kültürlerin sesine de yer verilmesi amaçlanmakta. Festival bu cumartesi saat 12 ile 22 saatleri arasında şehrin en önemli meydanlarından biri olan Odeonsplatz'da yapılacak. Giriş ücretsiz. Odeonsplatz 1933 yılında Nazi Almanyası döneminde ne yazık ki binlerce kitabın yakıldığı bir meydan ve günümüzde Münih'i ziyaret edenlerin mutlaka gelip gördükleri bir yer. Festivalin açılış konuşması Münih Belediye Başkanı'nı temsilen Münih Şehir Meclisi'nin başarılı isimlerinden olan Cumali Naz tarafından yapılacak. Cumali Naz, Münih'te yaşayan Türkler tarafından çok iyi tanınan birisi ve burada göçmenlerin hakları ile ilgili önemli çalışmalara imza atan bir politikacı. Festivalin yapılacağı meydanda her yıl çok büyük bir sahne kurulmakta. Ayrıca farklı kültürlerin yiyecek ve içeceklerinin satıldığı standlar hazırlanmakta. Yine festival kapsamında Münih Göçmenler Meclisi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının standlarına da yer verilmekte.
Evet.
Münih Şehir Kütüphanesi tarafından kurulan standta ise kütüphane bünyesinde yer alan farklı dillerdeki kitaplar sergilenmekte. Tabii ki bu dillere Türkçe de dahil. Bu önemli standta hem çocuk kitapları hem de yetişkinlere yönelik Türkçe kitaplar yer almakta. Under Art Festivali'nde okuma etkinlikleri yapılmakta. Fotoğraf sergileri ve ayrıca çeşitli el sanatları da sergilenmekte. Yaptığı soyut resimlerle ilgi çeken sanatçı Yaşar İsa Bilgiç de festival kapsamında yer almakta. Yaşar İsa Bilgiç doğuştan engelli bir sanatçımız. 1980 doğumlu ve yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmekte. Yaptığı muhteşem resimler ise cumartesi günü festival kapsamında sergileniyor olacak.
Evet, Münih bu anlamda pek çok festivale ve görsel sanatlara ilginin büyük olduğu bir dönem yaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Buket Barlas Vehter. Yine birlikte olmak dileğiyle, yine oradaki etkinlikleri, her türlü haberi bizimle paylaşmanız dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz size de.
Hoşça kalın, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Türklerde spor kültürü. Türklerce Spor Kültürü köşemizde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Nilgün Hanım hoş bulduk.
Evet, şimdi bölümümüze başlarken cirit havasıyla başladık. Dinleyicilerimiz de anlamışlardır bugün cirit konuşacaklar diye. Çünkü Türklerdeki atlı ciritten söz edeceğiz. Ama öncelikle dinlediğimiz müziğin, Türklerde spor kültürün jingle'ından önce dinlediğimiz müziğin de ciritle bir ilgisi vardı galiba,
evet,
değil mi hocam?
Evet, çok kadim arkadaşım, kadim dostum Ertuğrul Güleç'in Türk atçılık kültürüne çok büyük emekleri olan bir bestesini dinledik.
Ayla Dikmen'den, evet.
Zehir Gibi Aşkım Var. Kendisi Ankara'da yaşıyor. Allah uzun ömürler versin.
Sağlık dileyelim. Selamlarımızı, evet, saygılarımızı andık. Yollayalım kendisini, evet. Evet, anarak
heyecanlandım
başladık.
Ben de. Sürpriz yaptınız bana bugün. Evet.
Evet hocam. Şimdi cirit dedik madem. Cirit'i bir dinleyicilerimize anlatarak başlayalım hocam. Neler söyleyeceksiniz? Cirit anlamı nedir acaba?
İşte bu cirit Türkiye'nin kendi kimliğine ait ve olimpiyatlara sokabileceği ileride tek spor bu, polodan sonra. Hı hı. Ve bunun için milli komiteler oluşturulmamış. Bu inşallah bu hayırlara vesile olacak. Bazı yörelerde buna cılınt adı veriliyor. Çok sert bir ağaçtan yapılabilir. Mızrak taklidi bir talim silahı olarak biliniyor. Ve bunun mızraktan biraz daha kısa olduğunu görüyoruz ve mızrak ile mesela birkaç kalkan delinebiliyor. Mesela sarayından atılan bir cirit Sultan Beyazıt Veli Camii minaresinin dibine düştüğünü ve özel bir maharet ile kullananların bulunduğunu Naime tarihi bize anlatıyor. Bu özel marifet sınıfına Osmanlı Devleti'nde cündilik deniyor. Yani profesyonel binici. Her türlü maharet yapar. Altın altından kalkar, öbür tarafından gider, amuta kalkar, kılıç sallar, ok atar. Bunlar bir özel bir sınıf.
Evet.
Cirit, ama baş sporları da bunların cirit.
Cirit. Evet. Şimdi tabii atlı cirit oyununun bizim Türklerdeki önemi çok büyük.
Şüphesiz. Eskiden beri bilinen bir davul zurna eşliğinde yapılan bir spor. Türklerin bütün geleneksel spor kültürü müzik eşliğinde yapılıyor. Spor savaş işlevi bağlamında savaşa mehterle gittikleri için, müzikle gittikleri için. Anadolu Selçukluları bu sporu oynuyorlardı. Anadolu'ya daha çok özgü bir oyun bu. Ve atalarımız her fırsatta ortak eğlencelerinde, düğünde, askere giderken, çocuk doğduğu zaman, harman sonunda, bahar bayramlarında bunu hiçbir zaman ihmal etmezler ve çok özel bir sevgileri vardır cirite karşı. Bu oyun aynı zamanda morallerini yükseltmek, binicilik kabiliyetlerini arttırmak, kahramanlık ve savaşçılık ve sporculuk vasıflarını geliştirmek için formda tutmak amacıyla yapılıyor. Ve cirit gözü pek korkusuz yiğidin yetiştirilmesini ve atın alıştırılmasını sağlayan bir oyun. Ama atın da iyi bir yiğit ve cengaverce yetiştirilmesi, savaşa hazırlanması için gerekli. Cirit at üstünde oynanan atlı bir cirit oyunu. Bir de yaya olanı dediğimiz menzil ciriti olarak da oynananları var.
Evet, şimdi tabii cirit dedik, at dedik. Cirit atı hakkında da birazcık bilgi verelim dinleyicilerimize. Atın farklı özellikleri mi var, olması gerekir?
Evet Nilgün Hanım, cirit atı aynı Türk gibi. Türk gibi durur, böyle dimdik durur, kulaklarını diker. çeviktir, süratlidir, dayanıklıdır, çok zekidir, cesur ve aynı zamanda güzel bir attır. Cirit atının manevra kabiliyeti çok yüksek olup aniden ileri atılıp hızını arttırır ve çok süratle giderken aniden durabilir. Cirit atları cirit oynarken kuyruklarını ve başlarını dik tutarlar. Cirit atının hareket halinde başını dik tutması nedeniyle üzerindeki binici daha dengeli durmakta ve düşme tehlikesi asgari seviyeye inmektedir. Şimdi bu aklıma bir şey geldi bu arada, ben hemen girmem lazım. Evet. Geçen de Sivrihisar'da bir zannediyorum sivil havacılıkla ilgili bir etkinlik var ve Sivrihisar Belediyesi de Nasrettin Hoca ile ilgili bir şey yapmış. Tamam güzel uçuyor falan, Nasrettin Hoca'nın eşeği uçuyor. Fakat Nasrettin Hoca'nın eşeğinin kulakları yan yana. Yanlış bir figür. Bunu yapan konsepti bilmiyor. Çünkü eşeği düşünüyor, Nasrettin Hoca'nın eşeği düşünüyor. Kulağın biri ilerideyken biri geride olması lazım. Onu görememişler. Çünkü düşünüyor, onun eşeği de düşünür.
Evet, çok önemli enteresan. Bu. Evet, evet, çok önemli.
Onu düzeltmelerini gerçekten istiyorum bir dahaki sene yaparken.
Peki Osmanlı Devleti'ndeki görünümüyle ilgili neler söyleyeceksiniz?
Osmanlı Devleti güçlü olduğu zaman cirit de güçlü olmuş. Baş popüler sporlarından en üst seviyede, hem halk arasında hem de Osmanlı sarayına kadar giren bir spor. Tabandan tavana kadar yabancı elçiler geldiği zaman mutlaka atlı cirit gösterileri yapılır. Özellikle harhari ciriti. Bu çok önemlidir. Harhari ciriti. Ve Osmanlı Devleti'nde 1675 yılında Edirne'de yapılan şenliklerde cirit oyunlarındaki hünerlerden bahsedilir ve sadrazamların, vezirlerin ve özellikle illerdeki valilerin kapı askerleri arasında çok iyi cirit oynayanlar bulunuyor. O zaman da böyle şimdiki gibi Fenerbahçe Galatasaray taraftarları var sarayda. Padişah başka tarafı tutuyor, onlar lahanacılar, bamyacılar gibi rekabet. Padişah eğer destekliyorsa onlar da destekliyor ve birbirleriyle çok iddialı cirit oyunları oynanır ve sadrazam cündüleri padişah huzurunda cirit oynarlar, huzur ciriti oynarlar. Cirit oynayacak olan alanın kenarında orta yerde sadrazamın ketüdası at üzerinde durarak oyunu yönetir. Oyundan sonra da diğer oyuncularla birlikte 3 defa yeri öperek padişahı selamlayıp bahşiş alırlar. Sadrazamın elçileri verdiği ziyafetlerde yalnız sadrazam cündileri cirit oynarlar ve elçinin kabul edildiği otağın içi kıymetli olan tüfek, kılınç, hançer, ok, yay ve değerli halılarla donatılır. Kazananlara ödüller verilir. Yani Osmanlı Sarayı'nda cirit oyunu biniciler, yani cündiler oynuyordu ve cündiler oyuna çıkınca lahanacı ve bamyacı alaylılar olarak ikiye ayrılıyordu. Bunlar Amasya'da eğitimlerini alıyorlar. Daha sonra saraya geliyorlar. Amasya'nın bamyası meşhur, lahanası meşhur. Kendilerine sembol olarak böyle bir bu takımlara bu atları vermişler. Harem ağaları kara oldukları için genellikle lahanacı takımı oluyor. Ak ağalar da bamyacı oldukları için lahanacılar, bamyacılar olarak kendilerini lanse ediyorlar. Bunların kendilerinin özgü kıyafetleri var. Padişah binişe gittiği zaman, yani saraydan ayrıldığı zaman günübirlik bir yere gidiyor geliyor. Gezmek de olabilir, bir ziyaret de olabilir. O esnada cirit seyredeceğini eğer söylemişse hemen hazırlıklar yapılır. Ve özellikle pazar ve çarşamba günleri cündibaşıya bunlar söylenir. Ve padişahın huzurunda da cirit gösterileri olur. Ve padişah bu müzik eşliğinde yapılan bu cirit oyunlarını seyreder. Ve bayramın üçüncü günleri, dördüncü günlerinde de bu cirit oyunlarının oynandıklarını biliyoruz.
Evet. Hocam şimdi az önce cümlelerinizin arasında geçti yaya ciriti, menzil ciriti. Nedir? Birazcık da onlar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Şimdi Nilgün Hanım, bu menzil yaya ciriti bir çizgiden en uzağa atma şeklinde olan. Demek ki bu cirit benim anladığım kadarıyla At ehlileştirmeden önce bu cirit varmış. Atı ehlileştirince bacağın arasına atı koyuyor, oluyor atlı cirit. Sistem bu.
Evet.
Şimdi padişahlar bu ciriti aynı zamanda oynuyorlar. Ve başarılı olan padişahlar var. Sultan 4. Murat yaya menzil atışı için dikilmiş bir taşı var Beykoz'da. Tokat bahçesindedir bu taş. Eskiden mesela ok attığı zaman en uzağa düşen yere taş dikiyorlar. Bunlar tüfekle uzaktaki nişanlar vurduğu zaman da dikiyorlar. Böyle menzil cirit attığı zaman da dikiyorlar taş dikme geleneği.
Evet.
Yani burada 131 arşın bir arşın 0.68 santim olduğuna göre 89.08 metre 4. Murat şey atmış.
Cirit atmış.
Cirit atmış. Çok evet. önemli bir şey.
Evet.
Eğer bizim bir Türk spor tarihi müzemiz olmuş olsaydı biz bu manevi gücümüzü bu müzelerimize sergileyebilecektik. Bu çok büyük bir eksiklik.
Evet. Peki hocam baktığımızda sonrasında 2. Mahmut döneminde kaldırıldığını görüyoruz. Neden kaldırmış acaba 2. Mahmut bunu?
Valla ben ufakken rahmetli dedem Kadir Yılmaz annem de anlatırdı. Bu cirit oyununu seyretmeye bile tehlikeli olduğunu söylerdi. Ölenler falan olmuş bizim o taraflarda da. Samsun taraflarında.
Seyretmeye gidenlerde.
Evet evet evet. Hatta ben gözümün önünde bile yani nahoş şeylerde yaşadım. Yani bu cirit sopasının ne taraflara darp ettiğini falan. Benim bir arkadaşım var Doktor Dursun Ayen diye. Onun annesinin köyünde Gölova, Avanıs'ta da ölenler olmuş. Yani tarih boyunca bu oynandığı süre içerisinde hep yaralanmalar da olmuş. Ölenler de olmuş. Bir kere olmuş. Bunu bileceğiz.
Evet.
Ancak şimdi bu bir adeti kadime olduğu için cündilik eski ocak denildiği için bu da kabul edilmiş, kaldırılmamış ama bir gün Sultan II. Mahmut zamanında Hicri 1231 yılında Kurban Bayramı'nın ikinci günü. 2 Kasım 1816 tarihinde Sultan II. Mahmut Çırağan Yalısı'nda bulunurken yapılan bayram ciritinde seferli koğuşundan Çopur Hasan isminde birisi harem ağalarından ünlü cündi Şuayb Ağa'ya gizlice kin beslediği için halbuki bu cirit oyununda böyle bir şey beslememek lazım.
Elbette.
Habersiz atından düşürüyor Şuayb Ağa'yı ve dizinden yaralanıyor. Oradan bir mikrop kapıyor ve Şuayb Ağa bu yaradan kurtulamıyor ve 6 ay sonra vefat ediyor. 18 Haziran 1817'de vefat ediyor ve Enderun Ağalarını da çok sevip saydığı birisiymiş bu Şuayb Ağa. Onun ölümüne çok üzülüyor 2. Mahmut ve o günden sonra bir daha atlı cirit oynanmayacağını belirtiyor, kendisi de oynamıyor, ok atmaya başlıyor ve 1826 yılında saray kuruluşlarında personel azaltılması yapılırken Ekim 1826'da cirit oyununu tamamen kaldırıyor. Yalnız menzil ciriti ve labut atmayı getiriyor. Şu anda biliyor musunuz Manisa Senenli'de labut atılıyor, yani job dediğimiz oyun. Mısır odunu da deniyor mu? Evet. Mısır'dan geldiği için falan Balıkesir civarlarında. Bunların hep değerlenmesi
hala
lazım.
Hala oynanıyor diyorsunuz.
Evet.
Tabii oynanırken bir takım kuralları falan da var ama onu da önümüzdeki haftaya saklayalım. Çünkü bugün süremizin sonuna geldik hocam.
Evet, teşekkür ediyorum.
Biz
haftaya çok
ederiz.
Güzel bir program olacak.
Evet. Evet, sağ olun. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteydik Türklerde Spor Kültürü köşemizde. Ve bugün de bu haftanın da sonuna gelmiş bulunuyoruz Hayatın Sesleri'nde. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında sizleri başkente bekliyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Antalya 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.
Buradan da çok güzel.